2. Korintliler bölüm 4 ayet 6. Allah'ın aydınlığı yüreklerimizde. Sözüne. Şimdiye kadar biz Allah'a konuştuk ve şimdi fırsat veriyoruz. O bizi konuşsun. Yüreklerimizi açalım. Her insan Allah'ın sözünü seslerken lazım doğru bir düşünceyle, doğru bir yaklaşımla seslersin. Yoksa hiçbir fayda olmayacak. Gene alışılmış sözler, gene duyduğumuz, bildiğimiz temalar diye düşünsek Allah'ın sözünü bize işleyemez. Bir faydası yok seslemenin. Onun için şimdi herkes yüreğini açsın. Ve dikkatle Allah'ın sözüne haber etsin. Mesela nasıl bir haberi sesliyorsun acaba? Yarın yağmur yağacak mı, yağmayacak mı diye. Evet, radyo açmışsın ve bakıyorsun çok dikkatle seslemeye. Çünkü kaçırmak istemiyorsun. Aynı biçimde biz şimdi de Allah'ın sözüne bakmak istiyoruz. Evet, bugün tekstimiz 2. Korintliler 4. bölümdendir. 1'den 6'ya kadar. Ama bu çok zengin, o kadar derin temalar ki bunu 3 haftada bakacağız. 3 haftada konuşacağız. Şimdi en birinci okumak istiyorum. Acaba Allah'ın sözü bize burada ne konuşuyor? Pavlus bunu anlattırıyor kendi hizmetini. Şöyle diyor. Madem Allah'ın merhametiyle böyle bir hizmet aldık, artık yorulup vazgeçmiyoruz. Saklı olan ayıp şeylere sırt çevirdik. Ne kurnazlıktan yaşıyoruz, ne de Allah'ın sözünü değiştiriyoruz. Ama Allah'ın önünde hakikati ortaya koyuyoruz. Ve bununla kendimizi bütün insanların duygusuna tanıştırıyoruz. Ama bizim iyi haberimiz örtülü ise ancak mahvolan olanlar için örtülüdür. Onun gibilerinde bu şimdiki zamanın tanrısı imansızların zihinlerini kör etmiştir. Öyle ki iyi haberin ışığı onları aydınlatırmasın. Biz kendi kendimizi ilan etmiyoruz ama Mesih İsa'yı Rab olarak ilan ediyoruz. Kendimizi de sizin hizmetçileriniz olarak ilan ediyoruz. Bu iyi haber Mesih'in şanlılığını gösteriyor. Mesih de Allah'ın görüntüsüdür. Allah bir vakit bir sözüyle karanlıktan ışık parlatırmıştı ve şimdi bizim yüreklerimizde ışık sağladı. Onun şanlılığını bilelim diye. Ve Allah'ın şanlılığı Mesih'in yüzünde belli oldu. Evet. Pavlus burada kendini savunuyor. Kendi hizmetini anlattırıyor. Çünkü birçok kişi ona karşı gider. Birçok kişi onu yıkmak istedi. Birçok kişi ona gereksiz yerde ve yalan yerde suçladılar. Ama Pavlus diyor ki bakın biz nasıl çalışıyoruz. Bizim hizmetimiz nasıl oluyor. Evet, bugüne kadar birçok kişi Pavlus'a sahtekar diyorlar. Pavlus'a yani diyorlar ki sen İsa Mesih'in asıl haberini değiştirdin. İsa sadece bir peygamberdi ama sen onu Tanrı yaptın. Sen onu Allah yaptın. Pavlus diyor ki hayır, öyle değil. Bizim çalışmamız herkesin önünde açıktır ve herkes bizi tanıyor. Biz kendimizi hizmetçi kılıyoruz. Pavlus kendini savunuyor. Azıcık daha yukarıda, 3. bölümde dedi ki, Musa gibi değiliz, bizim şanlılığımız azalmıyor, gittikçe artıyor. Bizim şanlılığımız diyor, gittikçe artıyor. Musa'nın şanlılığı, Musa'nın gittiği değil sisteminin şanlılığı gittikçe azalıyor. Onun için yüzünü örterdi. Biz öyle değiliz diyor. Biz açık yüzle Allah'ı görüyoruz. Evet. Ve bu şanlılık ve diyor ki bunun üzerinde durmak istiyoruz. O artık bize kuvvet veriyor. Pavlus diyor ki ben ona baktıkça, bu temaları düşündükçe bana kuvvet geliyor. Evet, biz biliyoruz Pavlus neler yaptı. Pavlus'un hayatı ne kadar zahmetlerle, çekilerle ve büyük işlerle doluydu. Tamam mı? Pavlus diyor ki ben bütün apostollardan daha fazla çalıştım ve böylelikle her bir imanlıya güzel bir örnek oluyor. Evet, Pavlus diyor ki Mesih'in şanlılığına baktığım zaman bana kuvvet geliyor. Ve bugün de aynı teselli, aynı iyi haber sana vermek istiyorum. Sen dikkat et, Pavlus nereden kuvvet alırdı bütün bu işleri için. Değil mi? Para alınca hepimiz seviniyoruz. Öyle değil mi? Yok bir insan para aldığında da ha desin. Herkesin yüreği oynuyor. Çünkü beklemediğin yerden sana para geldi. Bizi övdüler mi? Hepimiz seviniyoruz. Öyle değil mi? Herkesin önünde seni övsünler. Seviniyor muyuz? O bize kuvvet veriyor. Sana güç geliyor değil mi? Daha büyük işler yaparsan. Öyle değil mi? Ya da hastayken şifalandığın zaman hepimiz seviniyoruz. Öyle değil mi? Bunlar sanki bizi insanca güç veren şeylerdir. Bedence güç, şifa, değil mi? İnsanlardan saygı ve para. Bunlar var mı bizde? Kuvvet var. Ama bunlar yok mu? Sanki kuvvetsiziz. Herkes bize karşı gitti mi? Bizi kimse övmedi mi? Biz yani zayıf düşüyoruz. Bedenimizde hastalıklar var mı? O zaman zayıf düşüyoruz. Parasız kaldık mı? O zaman zayıf düşüyoruz. İmanlı hayatımız sanki sıfır. Sanki bu şeye bağlıdır. Öyle değil mi? Evet, ama Pavlus öyle bir şey, bu üç şeyi bekleseydi işini, hizmetini asla yapamayacak. Asla yapamayacak. Çünkü hiç kimse onu sevmedi. İnsanlar onu övmediler. Her zaman parasızlık derdi çekerdi. Ve sık sık diyor hastalandım. Hastalandım. Kendi sağlığımı bozdum İsa Mesih için, işini için. Evet. Pavlus bunları bekleseydi yanacaktı. Kesinlikle olmayacaktı dedi. Ama Pavlus böyle diyor ki, bize aslında kuvvet veren başka bir şeydir. Nereden Pavlus bu güç aldı? Değil mi? Bu kadar karşı gitsin, bu kadar zahmetleri. Pavlus diyor ki, bu kuvvet müjdenin içindedir. Tamam mı? İmanlı hayatta kuvvet almak istersen oraya bak. Doğru yere bak. Tamam mı? Biliyorum imanlı hayat zordur. Hiç kimse bunu inkar etmiyor. Hiç kimse diyemez ki kolaydır Mesih gibi yeryüzünde yaşasan. Evet, bize kuvvet lazım, bize güç lazım. Ama doğru yere bakmak lazım. Bekleme, dua etme. Rab bana daha fazla para ver ki ya rahat yaşayayım. Dua etme, daha çok sağlık ver, rahat yaşayayım. Dua etme, insanlar beni beğensin, beni öpsünler, daha rahat yaşayayım. Bütün onlardan kuvvet beklersen, güç gene gelmeyecek sana. Paulus diyor ki, asıl kuvvet, lazım olan güç müjdenin içindedir. Müjdenin temalarının içindedir. Evet, müjdenin temalarına bak, o zaman sana kuvvet gelecek. Şimdi bu teksti 3 parça yaptık. Ve bugün 1. parçasına bakmak istiyoruz. Ayet 5 ve 6. Şöyle diyor. Bu iyi haber Mesih'in şanlılığını gösteriyor. Mesih de Allah'ın görüntüsüdür. Allah bir vakit bir sözü ile karanlıktan ışık parlattırmıştır. Ve şimdi yüreklerimizi de ışık saldı. Onun şanlılığını bilelim diye. Ve Allah'ın şanlılığı Mesih'in yüzünde belli oldu. Birinci parça şimdi, birinci büyük tema budur. Sanki büyük bir şalter açıyorsun. Birinci tema sarıyor ki asıl haberimiz nedir? Mesih'in şanlılığıdır. Evet. Çok büyük bir şey. Değil bir peygamber geldi yeryüzüne bizi daha güzel yol göstersin. Değil kutsal bir adam geldi bizi azıcık daha iyi yapsın. Değil bir kişi geldi bize yardım etsin. Hayır. Hatta demiyor Allah seni bereketlemek istiyor. Hatta Pavlus'un müjdesi değildi. Gelin şimdi İsa'ya Allah sizi bereketleyecek. Hayır. Hatta en birinci olarak demedi bile gelin İsa'ya da kurtulasanız. O da bile değil. Bunlar hepsi doğrudur. Yanlış anlamayın. Bunlar hepsi doğru temalar. Ama Pavlus'un centerinde bu değildi. Pavlus'un anlattırdığı haber, asıl İncil, asıl müjde bambaşka. Mesih'in şanlılığı. Asıl haberimiz bir kişi. Pavlus bir kişi tanıtırdı. Ve senin reaksiyon ne olacak? Ve bu kişi sana ne yapacak? Hiç tema değil. En birinci mesele bir kişi. Evet, insanları davet ediyoruz, onunla tanışsınlar. Maalesef bugün biz bunu çok unutuyoruz. Çok defa unutuyoruz. Geçen gün bir kardeş bana başka bir kasabadan bir klip yolladı. Yapmışlar bir evangelizasyon. Evet, aslında güzel geçti. İlahilerle, şahitliklerle hepsi güzel geçti. Yani kötü bir şey yok. Ama bakıyorum kişilerle konuşuyor. Ben 20 sene önce falanca hastalık tuttum ve iyileştim. Ben 15 sene böyle hastaydım ve iyileştim. Gelin İsa'ya. Pavlus olsaydı o kasabada, böyle laf yapmayacaktı kesinlikle. Pavlus olsaydı o kasabada, İsa Mesih'in şanlılığını ortaya koyacaktı. Temamız bu lazım olsun. Ve biz insanlarla konuşuyorken, sen deme, ha gel şimdi kurtulacağım. Ha aramızda çok güzel sıra var. En birinci İsa'yı, İsa'nın kendisini ortaya koy. Asıl haberimiz budur. Evet. Ve tema oluyor bu da aydınlık için. Ne diyor? Allah bir vakit bir sözü ile karanlıktan ışık parlattırmıştı. Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık sağladı. Ve bugün bunu konuşmak istiyoruz. Aydınlık, ışık. İsa Mesih diyor, büyük bir aydınlık gibi yeryüzüne geldi. Ve Paulus böyle bir karşılaştırma yapıyor. Ve ışığı görüyoruz 3 dereceli. Allah 3 defa yeryüzüne ışık sağladı. 3 defa yeryüzünde aydınlık yaptı. Ve şimdi biz bunu anlamak istiyoruz. Birincisi diyor, birinci aydınlık dünyanın yaratılışında oldu. Değil mi? Her bir Mesih imanlısı, her bir kızan biri bu ayetleri biliyor. Ve Paulus burada bir bağlantı yapıyor ve diyor ki, yaratılış birden dörde kadar. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Ne diyor? Dünyanın başında karanlık var. Tamam mı? Aydınlık diye bir şey bilinmezdi. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Allah'ın birinci işi değil toprağa ve denizlere ya hayvanları yaratsın. En birinci işi aydınlık yapsın. Ama bu bizi şaşırttırıyor. Çünkü okuyoruz aynı tekste güneşi çak dördüncü günde yarattı. Birinci günde ışık yarattı, dördüncü günde güneş yarattı. Nasıl olacak bu iş? Güneş olmadan nereden aydınlık gelsin ki? Değil mi? Demek bu ışık bambaşka bir şey. Bu aydınlık yani bu şimdi bugün gördüğümüz aydınlıktan biraz farklıdır. Allah'a iman etmeyen astronomlar bile bugün araştırmalar yapıyor ve onlar konuşuyor büyük patlama hakkında. Büyük patlama hakkında. Onların teorisine göre 13 milyar sene önce bugün gördüğümüz bütün kosmos, dışarı bu dünya, dışarı bu güneş, bütün yıldızlar, bütün galaksiler, hepsi yani o kadar kocaman bir kosmos, küçük bir yerde toplanmıştı. Bir iğnenin ucuna kadar. Diyorlar ki bütün bu materya o kadar sıkı yani bir yere paketlenmiş, sanki sıkıştırılmış, bir iğnenin ucuna kadar ve bu iğnenin ucunda bütün kosmos var idi. Öyle diyorlar. En başta geçen bu var idi. Ve kutsal kitap nasıl diyor? Engin karanlık var idi. Ve diyorlar ki bugünkü astronomlar bu 380 bin sene sürdü. İlk 380 bin sene boyunca diyorlar ki yeryüzünde yani kosmosta, bütün kosmosta aydınlık yoktu. Işık yoktu. Yani fotonlar daha böyle olmamıştı. Ve ondan sonra diyorlar ki bir şey oldu. Bir sekundada, birkaç sekunda içinde biz ışık oldu. Yani astronomlar bunu anlatıyor, ben demiyorum bunu. Bir süper bir şimşek gibi. Yani öyle bir patlama, sanki insan bunu bugün düşünemiyor. O kadar büyük bir ışık ki, o kadar büyük bir patlama ki, bugüne kadar biz onun yankılarını, onun eşyalarını radyasyon olarak her yerde ölçülüyor. Televizyon açtığın zaman böyle bir vızıltı var. Bu işte 13 milyar sene önce patlamanın yankıları, eşyalarıydı. Ve birçok yer görüyoruz Allah'ın sözü nasıl bir yani konkretno bir biçimde gerçekleşiyor. Işık olsun ve ışık oldu diyor. Evet, Allah'a inanmayan astronomlar bile bunu ölçmüşler ve buna Türkçe diyorlar ki kozmik mikrodalga arka plan ışıması. Kim çok isterse araştırsın. Ha, ne demek istiyorum? Allah o zaman bu ışıkla sanki bir şey yapmak istiyor, bir özel bir iş bitirmek istiyor. Kendi karakterini sanki görünen dünyada kopya etti. Çünkü biz okuyoruz İncil'de, Allah diyor yaklaşılmaz aydınlıkta oturuyor. Allah yaklaşılmaz aydınlıkta oturuyor. Ve aydınlık ve karanlık farkı düşüncesini hani içinde nasıl varsa aynısını bu kosmosta yaratmak istedi. Onun içindeki ışık olsun. Evet. Şimdi biraz daha öteye gidiyoruz. Yuhanna 1, 4 ve 5 şöyle okuyoruz. Onda yaşam var idi. Yaşam da insanların aydınlığıydı. Işık karanlıkta parlardı ama karanlık onu kabul etmedi. Allah burada kesin bir ayrılık yapıyor. Aydınlık ve karanlık. Aydınlık yaşam veriyor. Karanlık da gene sadece ölüm var. Öyle değil mi? Demek ki bu ilk ayrım yaratmakla, ilk ışığı yeryüzüne göndermekle Allah bu hakikati ortaya koyuyor. Ben ışıkım. Benden uzak olma. Aydınlıkta kal. Karanlığa gitme. Daha hiç bir insan yokken, daha hiç bizim planetimiz daha bile yokken Allah bu ayrımı yeryüzüne getirdi. Hani kosmosa getirdi. Kendi karakterini anlattırmak için. Karanlık ve aydınlık. Hayat ve ölüm. Bu ikisi birlikte geliyor. Kapkaranlık bir kutu düşün. Şey yapıyoruz böyle, büyük bir kutu, 2 metrelik kvadrattan, böyle bir küp içinde, kapkaranlık, kenarlarını silikonla kapatıyoruz, ne hava giriyor ne ışık, artık içinde sadece hava var, orada hiçbir şey büyümeyecek, öyle değil mi? Işık girmiyor oraya, ne bir çiçek büyüyecek, ne bir hangi bir böcek, hiçbir şey yok orada, olmayacak. Ve yüz binlerce sene bu devam edecek, bu hiçbir zaman orada hayat olmayacak, hayat yok. Çünkü bu hayat aydınlıktan geliyor. Işık olduğu yerde orada hayat var. Ve onun için Allah diyor ki onda yaşam vardı, yaşam da insanların aydınlığıydı. Değil mi? Evet, Allah birinci defa onu yaptı. Bedensel dünyada onu anlayalım diye. Ama aslısını ikinci defa İsa Mesih'te yaptı. Şimdiye kadar konuştuk. Hani eski antlaşmada İsa'nın önceki zamanlarda Allah nasıl yeryüzüne aydınlık getirdi. Ve ikinci mesele, şimdi okuyoruz. İkinci defa bir daha aydınlık ve karanlık ayrımı getirdi. İkinci aydınlık. İsa Mesih'i gönderirken Allah ikinci defa aydınlık olsun dedi. İkinci defa yaşam başlatırdı. Ve bu sefer sonsuz yaşam. Önce İsa'dan önce karanlık var idi. İnsanlar Allah'ın karakterini göremezlerdi. Onların gözleri açık idi ama kör idi. Evet, İsa Mesih gelmesiyle o karanlığı dağıldı. O karanlık dağıldı. Güneş doğunca nasıl gecenin karanlığı dağılıyor değil mi? Bütün gece durmuşsun karanlıkta. Bir de bakıyorsun güneş yavaş yavaş doğuyor ve artık bir patlama gibi aydınlık oluyor. Aynı bunun gibi İsa Mesih'in dünyanın gelmesi oluyor. Değil bir peygamber gibi bildiğimiz şeyleri bir daha anlatsın. Değil yani eski Allah adamları gibi yani Allah'ın yolunu anlatsın. Ne istiyor bizden? Hayır. Allah'ın kendisini, Allah'ın karakterini yeryüzüne getirdi, anlattırdı. Beni gören babayı görmüş oluyor ve böylelikle bir güneş patlaması gibiydi. Mesih de Allah'ın görüntüsüdür. Kolosiler 1:12 görünmez Allah'ın görüntüsüdür. Evet, yeryüzüne gelmekle İsa Mesih ikinci bir aydınlık getirdi. Ne diyor? İsa görünmez Allah'ın görüntüsüdür. Aslında saçma bir şey değil mi? Madem görünmez ise o zaman nasıl görüntüsü oluyor? Ama İsa bunu yaptı. Görünmez Allah'ın görüntüsüdür. Hiçbir insan bu gözlerle, hatta bizim kendi aklımızla Allah'ı göremez. Oturup diyemez ki, ben düşünüyorum Allah böyledir. Ben Allah'ı gördüm böyle böyle. Bunlar hepsi fantazi, bunlar hepsi boş laflar. Hiçbir insan Allah'ı göremez. Görünmez Allah'ın görüntüsü ancak İsa'nın kendisidir. Hatırlıyorum küçükken babamla bir piknik yapmaya gittik. Ve küçük bir tüp gazımız vardı. Değil mi? Var ya böyle küçük tüp gazlar piknik için. Babam da gazı saldı ve yaktı. Bir de bakıyorum aynı bugün olduğu gibi böyle güneş karşıdan vuruyor. Ve yerde yani bu gazların gölgesi oluyor. Ve babam dedi ki gaz görünmüyor ama gölgesi görünüyor. Hiç fark ettiniz mi? İlginç bir şey. Sen baktın mı gaz çıkıyor ama sesini duyuyorsun ama kendisi yok. Göremiyorsun. Allah da öyledir. Allah'ın kendisi insanca görünemez. Hiçbir insan kendi akılla Allah'a ulaşamaz ve göremez. Ama onun görüntüsü yeryüzüne geldi. İsa ne diyor? Görünmez Allah'ın görüntüsü. Bu gaz nasıl gölge saldıysa aynı biçimde İsa Allah'ın kendisini yeryüzünde transfer yaptı. Sanki açıkladı, sanki tercüme yaptı. Görünmez iken görünür hale getirdi. İsa'ya baktığımızda Allah'ı görüyoruz tam olarak. Onun sevgisini, merhametini ve onun doğruluğunu, her şeyi İsa'da görüyoruz. Onun için dünyanın dinleri, yani İsa'dan ayrı, kim İsa'yı kabul etmediyse, kim İsa'yı anlamadıysa, dünyanın dinleri ayrı olarak türlü çeşit fikirler meydana getirdiler Allah hakkında. Çünkü bütün bu peygamberler vesaire din adamları hepsi karanlık içindeydiler. Aydınlık daha gelmemişti. Ne kadar kişiler geldiyse İsa'dan önce belki çok güzel fikirler yaptı. Değil mi? Zerdüşt geldi, Buda geldi ve lakin kişiler İsa'dan önce geldi. Hepsi güzel fikirler getirdi yeryüzünde. Ama Allah hakkında bize bilgi veremediler. Karanlık idi. İsa'nın gelmesiyle ikinci defa aydınlık oldu. Evet. Bu nasıl? İsa Allah'tan gelen bir kişiydi. Onun için. İnsandan doğan insandır. Ama Allah'tan doğan Allah'tır. Ve onun için İsa bunu yapabilir. Yuhanna 1:18 şöyle okuyoruz. Hiç kimse hiçbir zaman Allah'ı görmemiştir. Ama tek doğan, kendisi Allah olan, evet babanın bağrında olan, işte o Allah'ı açıkladı. Evet, İsa Mesih Allah'ı açıkladı her bir biçimde. Artık aydınlık oldu. Artık ona bakarak Allah hakkında bir sorularımız kalmıyor. Her şeyi anlıyoruz. İsa çok büyük bir laf yaptı. Sesleyin. Dünyanın aydınlığı benim. Dünyanın ışığı benim. Sanki diyor ki güneş benim. Ben olmadan hayat yok. Ne kadar büyük bir laf. Hiçbir peygamber bu lafı yapmadı. Hiçbir Allah adamı bunu yapamadı. Düşünebiliyor musun? İbrahim bunu konuşsun. Musa bunu konuşsun. Davut bunu konuşsun. Bırak artık başka peygamber sayılan kişiler. Hiç kimse İsa'nın bu sözünü yapmadı. Dünyanın ışığı benim. Bu çok büyük bir söz. Bunu anladıktan sonra sana kuvvet gelmez mi? Sen bunu anladıktan sonra bütün zorlukları yenebilirsin. Ve onun için konuşuyoruz bunu. İsa'yı kuru kuru bir ders olsun İsa hakkında. Ama bu, Pavlus diyor ki, bu şeyler bize güç veriyor. Tamam, bu bizim haberimiz. Bu bizim müjdemiz. Bu İsa'yı anlattırıyoruz. Sen anlat İsa kim idi? Ondan sonra kişi ne isterse yapsın, ne isterse düşünsün, isterse iman etsin, isterse etmesin, isterse gelsin aramıza, isterse gelmesin. Ama bizim görevimiz, bizim vazifemiz İsa'nın yüceliğini, İsa'nın aydınlığını anlatmak. Evet, ikinci defa bir ayrım oluyor. Aydınlık ile karanlık. İsa'yı kim kabul ettiyse onlar aydınlığa geçti. Kim kabul etmediyse karanlıkta kalıyorlar. Yuhanna 9 ayet 39 şöyle diyor. Ben davalamak için bu dünyaya geldim. Öyle ki görmeyenler görsün, görenler gene kör olsun. Ha, çok zor bir söz değil mi? İsa geldi değil davalasın, kurtarsın öyle değil mi? Ama İsa burada diyor ki ben davalamak için geldim. Nasıl? Az önce, Yuhanna 9. bölüm, az önce İsa bir kör adamın gözlerini açmıştı. Hem de tapınağın içinde. Tamam mı? İsa kör bir kişinin gözlerini açtı. Ve bu mucize, sadece şifa versin muhtaç bir kişiye, bedenini yani şifa versin. Bu mucize aynı zamanda bir sembolik bir anlamı vardı. Sanki küçük bir senaryoydu. Çünkü hemen Ferisilere karşı gitmişler. Ama bu zavallı dilenci gibi, hor görülmüş kişiler, yani fukara kişiler, diyelim atılmış kişiler, hepsi sevindiler. Sefte bir kişi bizim gibilerle uğraşıyor. Ama Ferisiler mana buldular. İstemediler. Ve bu laf üzerinde İsa diyor ki, ben davalamak için bu dünyaya geldim. Ya karanlıktasın, ya aydınlıkta. Bu zavallı adamı görüyor musun? Onun beden gözleri açıldı. Şimdi o aydınlıktadır. Ama siz Ferisiler aydınlığa gelmek istemiyorsunuz. Beni kabul etmek istemiyorsunuz. Ve onun için biz kişilere konuşurken lazım şöyle konuşalım. Bak, biz İsa'yı anlattırıyoruz. Aydınlık oradadır. Başka hiçbir yerde yok. Başka herkes karanlıktadır. Sen ne istiyorsun? Karanlıkta kalarsan yoksa aydınlığa mı gelesin? Bizim vazifemiz, bizim haberimiz budur. Evet, birinci aydınlık kosmosta oldu. Gördüğümüz aydınlık, ışık, güneşten gelen. İkinci aydınlık İsa Mesih'in gelmesiyle ne oluyor? Ve ayrım oluyor. İsa'yı kabul edenler, kabul etmeyenler. Sonsuz ruhsal körlük ve aydınlık temaları. Üçüncü aydınlık, üçüncü bir mesele artık hayatımızda oluyor. Okuduğumuz tekste 2. Korintiler 4. bölüm şöyle. Ve şimdi bizim yüreklerimizi de ışık sağladı. Demek üçüncü step bizim içimizde oluyor. Bizim yüreklerimizde ışık oluyor. Bu demek ki artık doğru, bunu iyice anlayalım şimdi bu söz. Hani diyor ki bizim yüreklerimizde ışık sağladı. Bu ne demek oluyor? Bazı kişiler diyor ki biz artık doğru ve yanlışı fark edebiliriz. Aydınlık buymuş. Hayır, bu doğru değil. Doğru ve yanlışı fark etmek için İsa lazım değil. O oluyor Allah'ın kanununu tanımakla. Onun için Musa lazım ama İsa değil. Eğer dersen önce şunu yapardım, bunu yapardım, artık yüreğime aydınlık geldi. Bu aydınlık değil. Uyan. Aydınlık demek başka. Benim hayatımda öyle oldu. Sanki ben önce bir karanlık odada gezerdim. Hep masaya, iskemleri çarpardım ve her an düşebilirdim. Ama sonra birisi geldi ve bir kerekten şalteri indirdi. Artık her şeyi kesin ve net olarak görürdüm. Din önceden doğru ve yanlışı bilmezdim. Bilirdim. Tabii ki herkes biliyor. Değil mi? Ama bana bir duygu yoktu. Hani bir ilginç gelmezdi. Her insan bir parça doğru ve yanlışı biliyor. Her insan bir parça Allah vardır diye inanıyor. Ama sadece ne zaman insanın aydınlığı senin yöreni girerse o zaman Allah'ı anlamaya başlıyorsun. O zaman senin için real ne oluyor? Aydınlık bu demektir. Sen biliyorsun doğruluğu, sen biliyorsun yanlışlığı, sen biliyorsun Allah vardır ama sana çok uzak geliyor. Sana sanki bir karanlık böyle bir şey geliyor. Değil mi? Bazen bir eski bir tanıdığın değil mi? Sıfatını hatırlamaya çalışıyorsun. Bazen bana öyle oluyor. Ya 20 sene, 30 sene önce görmüştün böyle birkaç gün. Onu hatırlamaya nasılydı yani? Onun sıfatını nasıl hatırlamaya çalışıyorsun? İnsanlar Allah'a böyle bakıyorlar. Sanki unutulmuş, uzak bir tanıdık gibi. Ama ne vakit insanın aydınlığı, insanların yüreklerinde dağılıyor. O zaman Allah konkret ne oluyor? O zaman sanki onun her bir karakterini, onun her bir sıfatını görüyorsun. Evet. O zaman anlamaya başlıyorsun. Eyüp gibi konuşacaksın. Eyüp 40. bölüm, ayet 5. Bakın en sonunda, bütün bu yaşadıklarının sonunda Eyüp ne diyor? Senin hakkında bildiklerim hepsi kulaktan duymaydı. Ama şimdi gözlerimle gördüm seni. Ve en başta diyor ki, Eyüp Allah'a uygun, Allah'a tapan, dua eden doğru bir kişiydi diyor. Yani bir günahkar. Doğru bir kişiydi diyor. Hatta yeryüzünde yoktu onun gibi doğru bir adam. Ama diyor ki, ben gene diyor, bütün bildiklerim kulaktan duymaydı. İşte İsa'sız bir kişi Allah'ı böyle anlıyor. Çünkü onun İsa'nın aydınlığı daha yok onun yüreğinde. Ama ne vakit onun aydınlığı yüreğine dalırsa, o zaman Eyüp gibi diyor ki, ama şimdi gözlerimle gördüm seni. Çünkü Allah diyor, kendini tanıtırdı bir fırtınanın içinde. Eyüp'a öyle göründü. Ama şimdi biz konuşuyoruz İsa'yı. Evet, sen Allah'ı nasıl tanıyorsun? Kulaktan duyma gibi mi? Hani bizim cins imanlı, anam babam imanlı, İncil'de öyle yazıyor, biliyorum. Yoksa gerçekten Eyüp gibi diyor ki, gözlerimle gördüm seni. Tabii ki bu beden gözlerine Allah'ı göremezsin ama iyice tanıdın mı onu? Bir arkadaş gibi tanıyor musun? Hayatında öyle bir olay oldu mu ki Allah'la tanıştın? Eğer olduysa o zaman bu ayetler sana anlam veriyor. Eğer olmadıysa daha 10 saat konuşayım burada, bir şey anlamayacağım ve dua edeceğim. Öyle bir an, öyle bir moment gelsin senin hayatında. Ne vakit Allah'la karşılaşasın. Çünkü onsuz biz imana gelemeyiz. Evet, üçüncü derece aydınlık budur. Bizim kendi yüreklerimizde oluyor. Bizim yüreklerimizde artık karanlık ve aydınlık var. Ve son olarak şimdi bakmak istiyoruz. Madem aydınlık olduk, İncil diyor ki lazım aydınlıkta yürüyelim. Bu ikisi birlikte gidiyor. Değil sadece bir kere bir şaltır iniyor ve aydınlık var. Devam et lazım. Devam lazım mutlaka olsun. Devam edelim, aydınlıkta yürüyelim. Yürümek sözü ne demek oluyor? Yürümek demek de hep devam ediyorsun değil mi? Yürümek demek değil ki 2-3 adım atıyorsun ve oturuyorsun. Yürümek demek binlerce adım atmak. 1. Yuhanna 1 ayet 7. Ama o aydınlıktadır. Ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü? O zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve onun oğlu İsa Mesih'in kanı bizi her bir günahtan temizliyor. Bak ne kadar güzel diyor. Aydınlık lazım devam etsin. Ve şimdi biz madem bunu anladık, ikinci tema budur. Ben aydınlıkta devam ediyor muyum? Ben aydınlıkta yürüyor muyum? Bak ne diyor? O zaman diyor birbirimizle beraberliğimiz oluyor ve ikincisi İsa Mesih'in kanı bizi her bir günahtan temizliyor. Bu konuşuyor kilise için. Az önce Rabbin sofrasını yaptık. Eğer biz aydınlıkta yürürsek o zaman diyor beraberliğimiz vardır. O zaman bu ekmek ve şarabın bir anlamı var. Değil boş bir simbol olsun, o zaman gerçekten bir şey oluyor. Eğer biz aydınlıkta yürüyorsak. İkincisi, Mesih'in kanı bizi her bir günahtan temizliyor. Evet, o zaman biz dua ediyoruz ve Rab gerçekten cevap veriyor. Ve bu kurajla diyeceğiz ki benim günahlarım affedildi. Sürekli. Kim ne isterse desin benim günahlarım affedildi. Çünkü aydınlıkta yürüyorum. Evet, bu şart var. Ve şimdi biraz daha derin kazmak istiyoruz. Bu aydınlıkta yürümek sizce nedir? Ne demek oluyor? Üç cevabı var. Aydınlıkta yürümek demek ki iki ayrı yaşam sürmüyorsun. İki ayrı yaşam sürdürmüyorsun. Ne demek istiyorum? Biri kilise hayatı, bir de normal hayatımız. Değil mi? Biliyorsun, toplantıya geldiği zaman sıkıyorsun kendini. Güzel laflar yapıyorsun, güzel bir görünüşün var, davranışlarına dikkat ediyorsun. Ama dışarıda mısın, toplantı olmadı mı? O zaman başka bir kişisin. Bambaşka bir kişisin. Tamam mı? O zaman sözlerine dikkat etmiyorsun, hareketlerine dikkat etmiyorsun, düşüncelerine dikkat etmiyorsun. İki kişisin. Böyle bir kişi aydınlıkta yürümez. Aydınlıkta yürümek demek ki sen bir insansın. Toplantıda nasıl? Dışarıda da ayrı. Değil mi? Yoksa sanki hop aydınlığa gidiyoruz ve hemen karanlığa. Haftada bir saat aydınlıktayız, geri kalan hepsi karanlıkta geçiyor. Hayır. Türkiye'den bir Mevlana adında bir filozof diyebilirim, bir sufi bilim adamı var. Çok güzel bir laf yaptı. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Karar ver. Karar ver. Değil mi? Ya olduğun gibi görün, demek ki ben karanlıktayım, karar veriyorum, herkes görsün, karanlıkta devam edeceğim. Ya böyle. Ya da göründüğün gibi ol. Açan görünüyorsun aydınlıkta. O zaman aydınlıkta yürüyeceğim. Karar ver. Yoksa sen bütün bir hayat boştur. Tamam mı? İki türlü yaşayamazsın. İkinci anlam. Aydınlıkta yürümek nedir? İkinci anlam, açık ve görünen bir hayat sürmek. Bir daha soruyorum. Açık ve görünen bir hayat sürmek. Bu değil birinci kişi gibi iki standartlı. Hayır. Bu devam ediyor aydınlıkta. Ama kapalı bir kişi. Tamam mı? Aydınlıkta yürümek demek sen açık bir kişisin. Yani herkes senin hayatını görüyor. Maalesef birçok imanlılar içine kapanıktır. Bir şey anlamıyorsun onlardan. Tamam, kendini açmıyorlar. Ne konuşmaktan, ne işte hareketlerini sana gösteriyorlar. Sadece toplantıda ofisyalını sana güzel görünüyorlar ama öbür türlü onların hayatlarından bir şey anlamıyorsun. Bu aydınlıkta yürümek değil. Aydınlıkta yürüyen bir kişi açık ve görünen bir hayat sürüyor. Küçük iken sık sık giderdik Hollanda'ya. Fark ettim, Hollanda'da birçok camlarda perde yok. Perde yok. Nasıl ya? Nasıl oldu? Sordum bazı kişileri ve anladım nasıl oldu. Çok eskiden, yüzlerce sene önce Hollanda hükümeti vergi toplamak için, hani değil mi, evlere vergi ödemek lazım ama evler değil mi, ne kadar büyük, bunu ölçmek için perdelerin üzerine vergi koydular, danık koydular. Tamam mı? Herkes perde alırken çok çok daha pahalı alıyorsun. Çünkü danıklar bunun içinde. Nasıl benzin üzerinde yapıyoruz bugün? Aynı bunun gibi perde üzerine koydular. Danık. Halk ne yaptı? Perdesiz yaşıyoruz. Alıştılar artık kendi evlerinde perde asmamaya. Tamam mı? Cam var ama arkada her şey görünüyor. Tamam mı? Kişi oturuyor holda, bütün işleri yapıyor. Sokaktan geçiyorsun, bütün evlerin içini görüyorsun. Ve onlara normal geldi, alıştılar. Bu bence büyük bir örnek. Çünkü İmanların hayatı da öyle lazım olsun. Senin hayatında bir perde varsa, tamam ben demiyorum sen kötülük yapıyorsun ama kimse anlamıyor seni. Çünkü sen kapanmışsın perdeye. Buraya kadar. Sen benim hayatım buraya kadar. Sen gelebilirsin, kardeşiz, güzel, her şey güzel, aydınlıktayım ama sen benim asıl hayatımı öğrenemezsin. Bu benim lütfen hayatım. Tamam mı? Öyle yaşarsan sen daha aydınlıkta yürümeye hazır değilsin. Nasıl buna kardeş diyebilirsin? Seni kendi kardeşin, kız kardeşine öyle mi davranıyorsun? Tamam mı? Kapıya kadar. Tak tak tak. Ne istiyorsun kardeşim? Evet ben geleceğim. Tamam buraya kadar. Konuş ne istersin sonra eve git. Böyle mi yapıyorsun evde? Elbette yapmıyorsun. Tamam mı? Hiç kapıyı çalmadan da senin evine giriyor. Çünkü kardeşindir. Toplulukta da aynı. Bizim aramızda böyle perdeler, bariyerler varsa nasıl diyeceğim ben aydınlıkta yürüyorum. Açan benim etrafım kapalı. Evet. Maalesef görüyoruz birçok imanlılar çok işleri saklıdan yapıyorlar. Demiyorum ki günahları. Bu tema konuşmuyorum. İyi işler. Normal, neutral işler ama saklıdan yapıyorlar. Gizliden yapıyorlar. Ben karar veriyorum ama kimse benim kararıma karışmasın. Kardeşleri haber vermeden yaşıyorum. Aydınlıkta yürümek ne demek olduğunu anladık mı? Üçüncü bir şey. Aydınlıkta yürümek demek ki aydınlık işler yapacağım. Aydınlık işler yapacaksın. Değil sadece imanlı bir hayat ama aydınlık işler yapacaksın. İsa hem diyor ki dünyanın aydınlığı benim, Hem de diyor ki dünyanın aydınlığı sizsiniz. Ah şimdi hangisi? Tabii ki İsa Mesih'in karakteri devam etmesi lazım. O yeryüzünde yok ki hani dünyanın ışığı olsun. Biz buradayız. Demek İsa yeryüzünde bu ışığı, bu aydınlığı saçmak isterse ancak bizi kullanabilir. Tamam mı? Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepe üzerine kurulmuş bir kasaba diyor, saklı kalamaz. Efesler 5:9 şöyle diyor. Çünkü bir zamanlar karanlık idiniz. Ama şimdi Rab'da aydınlıksınız. Aydınlığın evlatları gibi de yaşayın. Çünkü aydınlığın yemişi her türlü iyilik, doğruluk ve hakikattir. Evet, aydınlık işte yapmak lazım. Senin hayatın nasıl? Senin hayatın nasıl? İsa Mesih'in bu aydınlığı taşıyor musun? Ve başkalar bu aydınlığı görüyor mu? Yoksa seni görüyor ki, bu herkes gibi, herkes gibi ama bir farkı var, İsa'ya iman ediyor. Bu mu? Yoksa herkes sana bakıp diyor ki, işte burada ışık var, burada aydınlık var, burada gerçekten bir değişiklik var. Buna gitmek istiyorum. Nereden bu aydınlık? Yuhanna 9:4-5 şöyle diyor. Ben lazım beni göndermiş olanın işlerini bitireyim henüz gündüz iken. Gece yakınlıyor ve o vakit kimse işleyemeyecek. Ben dünyada bulunduğum kadar dünyanın aydınlığıyım. İşte Rabbi İsa diyor ki bu işte bir acele var. Henüz aydınlık iken, henüz gündüz iken. Değil mi? Herhangi bir obek yaptığın zaman, herhangi bir iş yaptığın zaman istiyorsun karanlık basmadan bu işler bitsin değil mi? Ve acelecilik var burada. Lazım bu işler bitsin belli bir zamandan önce. Ve İsa diyor ki benim işim de acele. Henüz aydınlık iken, henüz gündüz iken, henüz vakit ve fırsat varken bu işleri yapayım. Evet, iki türlü gece olabilir. Gece olabilir İsa Mesih geldiği zaman. O zaman gece oluyor. O zaman bir iş yapamazsın. O geldiği zaman gerçekten diyeceğim ona. Ama yapacağıydım. Ama edeceğim. Ama niyetim vardı. Aslında ben bunu yapacaktım. Öyle mi diyeceğim? Değil mi? Anlamsız, faydasız. İsa diyor ki, henüz vakit varken, henüz gündüz iken aydınlık işleri yapalım. Dakika'da fırsat var. Dakika'da Bulgaristan'da aydınlık var. Hani rahatız, fırsat var. Çok işleri yapabiliriz. Yarın bir gün gene karanlık gelirse, yarın bir gün bu fırsatlar yok olursa o zaman ne yapacağız? Evet, henüz aydınlığınız varken aydınlığa iman edin. Öyle ki siz de aydınlığın evlatları olasınız. Evet. Rab diyor ki bu aydınlık iş demektir. İş demektir. Yani sen madem İsa'ya anlattırıyorsun o aydınlıktır, olamaz aydınlığın işlerini yapmıyorsun. Son olarak şunu demek istiyoruz. Değil mi dönüyoruz bu temamıza, nereden bize kuvvet geldi? Kardeş sen unuttun mu o karanlık günleri? Sen unuttun mu ne vakit sen karanlıktaydın, bir şey anlamazdın? Bu dünyada Allahsız idiniz diyor Romalılar. Bu dünyada Allahsız idiniz. Gerçekten öyle. Allah var ama bizim gibilerden ilgilenmiyor. Tabii ki yok bir insan desin hani Allah yok. Elbette ateist pek yok ama Allahsız idin. Sanki bizimle ilgilenmiyor. Öyle hissederdim kendimi. Sanki yeryüzüne atılmış ve sonra unutulmuş gibi birisi. Öyle bir duygu vardı bende. Unutulmuş bir kişi gibi. Şimdi karanlıkta geziyorum. Kendi yolumu bulmaya çalışıyorum ve anlamıyorum hiçbir şey. Çünkü Allah'ın aydınlığı daha yoktu. Ama şimdi bambaşka. Şimdi İsa Mesih'in aydınlığı geldi benim hayatıma. Ve ne kadar zorluklar gelse biliyorum aydınlıktayım. Ne kadar zorluklar gelse Allah beni kullanıyor. Bir aydınlık gibi. Ve bu bana umut ve kuvvet veriyor. Pavlus'a da kuvvet veren buydu. 1. Petrus 2'de diyor ki o sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığına çağırdı. O aydınlıkta yaşam var, kuvvet var, amaç var. Sen de bunu anladın mı? Yaşam var, kuvvet var ve amaç var. Sen belki kendi kendine imanlı diyorsun. Ama bu aydınlıkta görüyor musun? Gel birlikte bırakalım eski şeyleri ve Rabbin aydınlığında yaşayalım. Rab sizinle olsun.